Bu kitap Altınokta Köylü Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayağ Gökçe. Eserin adı 11 Eylül 2001. Dehşetengiz hile. Pentagon'a uçak düşmedi. Yazarı Thierry Mason. Türü araştırma. Medcezir Yayınları, Eylül 2002. Türkçe'ye çeviren Ayşe Meral. Bu kitap 229 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Eylül 2016. 11 Eylül 2001 günü gerçekleşen olaylar, ABD'nin içinde ve dışında yaşayan, kendisini hegemonik söylemin yanıltıcı etkisinden kurtarabilmiş muhalifler tarafından farklı okumalara tabi tutuldu. Bizim gibi Amerikan ve Batı medyasının birebir etkisinde kalan ülkeler için söz konusu olan hadiseyi Anglo-Sakson dünyanın dışında kalan uzman ve entelektüellerin nasıl değerlendirdiği önem arz etmekteydi. Elinizdeki kitabın Türkiye'li okura kazandırılması sadece bu yönüyle bile kayda değer bir olgudur. Fransa'da piyasaya ilk çıktığında muazzam yankı yaratan ve ilk bir saat içerisinde 20 bin adet satıp yeni bir rekora imza atan bu kitap ilk bakışta bir komplo teorisi görünümü veriyor. Ne var ki okur sayfalarının içinde gezindikçe kitabın basit bir komplo teorisinden ibaret olmadığını anlayacaktır. Kitap olayın doğasından kaynaklanan komplocu bir bakışı içinde barındırıyor. Ancak tarihe ve günümüze ait analizlere de yer veren ABD derin devlet yapısını tanımamıza yardım edecek bir takım ipuçlarını bize sunan yazar Thierry Mason bu kitabıyla olaylara yüzeysel bakmamamızı sağlıyor. CNN ve diğer Anglo-Sakson medya yapılarının kirlettiği ufkumuza bir pencere açıyor. Yayın evinin sunuşu. 11 Eylül'ün özellikle son 100 yıldır yaşamakta olduğumuz çalkantılı ve şiddet dolu dünya tarihsel sürecinde bir kırılma noktası olduğu konusunda herkes hemfikir. 11 Eylül ile birlikte artık tarih farklı bir mecraya doğru akacak. ABD ile diğer devletlerin özellikle de nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin ilişkileri çok daha farklı düzeylerde gelişecek. Bu kırılma anı farklı kesimler tarafından farklı şekillerde algılanıyor. Bazılarına göre 11 Eylül olayları ABD'nin genelde dünya, özelde Orta Doğu siyasetinin bir sonucu. Bazıları ise 11 Eylül olaylarını medeniyetler çatışmasının tipik bir tezahürü şeklinde görüyor. Bu bakış açılarına itiraz mahiyetinde gelişen ve yabana atılamayacak tezlerle karşımıza çıkan üçüncü bir argüman ise ikiz kulelere çarpan uçağın dünya sisteminde kendi lehine değişiklikler yapmak isteyen Amerikan derin devlet içerisindeki bir takım kanatların tezgahladığı bir operasyon. Elinizdeki kitabın başlığından açıkça anlaşıldığı gibi kitabın içeriğindeki tezler bu üçüncü şıkkı destekliyor. Hatta kitap daha da ileri giderek saldırıya İslamcıların yaptığını ileri sürmenin saldırıyı yapanların gerçek amaçlarını maskelediğini ileri sürüyor. Bu tez kanaatimizce üzerinde daha fazla durmayı ve hadisenin analizinin komplo teorilerinden de öteye taşınarak derinlikli bir incelemeyi hak ediyor. Bu farklı tezlerin mümkünlüğünü yok saymamakla birlikte, olayların gelişim sürecinin diğer tüm şıklar içerisinde en kuvvetli ihtimalin bu olduğu anlamına geliyor. Nitekim 11 Eylül sonrası Afganistan ve ABD içinde yaşanan gelişmeler, sonuçları itibariyle saldırıların kimin lehine tecelli ettiğinin en güzel göstergesi. Sovyetler sonrası dönemde ortaya çıkan ve Orta Asya petrollerinin paylaşımı noktasında meydana gelen sıkıntıların dünya egemenlerinin farklı bir düzenleme yapmasını gerekli kıldığı aşikar. Özellikle de bu dönemde ABD'de silahlanmaya ayrılan bütçenin istatistiklerde sürekli bir düşüş gösterdiği de göz önüne alındığında süper güç içerisinde her zaman ağırlığını korumuş silah ve enerji lobisinin niçin böyle bir düzenlemeye gerek duyduğu anlaşılabilir bir durum. Sürekli savaş stratejisine dayalı ve düşmanlarını yok etmekte yetinmeyip onlarla iyi ilişkiler kuranları da ortadan kaldırma siyasetini kışkırtan ABD'ye egemen güçler, aşırı sağ, silahlanma lobisi, Pentagon ve CIA içerisindeki çeşitli kanatlar ve savaş lobisini harekete geçirmek için devasa komplolardan hiçbir zaman uzak kalmayan ABD, siyasal tarihi bize bunun bir iç operasyon ve darbe girişimi olduğu üzerinde daha fazla durmamızı gerekli kılıyor. Bu noktada Fransız yazar Thierry Mason'ın bize farklı bakış açılarının mümkün olduğunu belgelerle kanıtladığı bu çalışması 11 Eylül literatürüne listenin başında girmeyi hak eden bir eser olarak karşımızda duruyor. Eserin Türkçe'ye kazandırılmasından duyduğumuz mutluluğu okuyucularımızla paylaşmak dileğiyle. Medcezir Yayınları. Giriş. 11 Eylül 2001 olayları televizyonlarının karşısında dona kalmış milyonlarca kişi tarafından canlı olarak izlendi. Saldırının devasalığı karşısında şaşkın, şiddetin böylesine karşılıksız kalmasını yarattığı şok seyirciler kadar yorumcuların da ağzını açık bırakmıştı. Amerikan otoritelerinin ne olup bittiği hakkında kamuoyuna bilgi sunmaması ve görüntülerin şaşırtıcı şiddeti, kanalların intihar uçaklarının Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpmalarını ve kulelerin yıkılışını tekrar tekrar göstermesine neden oldu. Olayların beklenmedik olması ve canlı yayından doğan eksiklikler, bilgiyi anında öğrenilen olayların tasviri olmakla sınırlamış ve global bir yaklaşıma engel olmuştur. Saldırıları takip eden bu üç gün içinde bu olayların bilinmedik yönleri hakkında resmi kişiler tarafından birçok ek bilgi verildi. Fakat bu bilgiler saldırının kurbanları ve kurtarma operasyonları ile ilgili sonu gelmeyen flash haberler içinde kaybolmuştu. Başka bilgilerde mütakip aylar içinde anekdot olarak belli anlarda sunulmuş ve kendi bağlamları içinde ele alınmamıştır. 11 Eylül 2001 günü binlerce kişi hayatını kaybedince bunun üzerine onların intikamını almak için daha sonra Afganistan'a karşı bir savaş başlatılmıştı. Fakat bu olaylar gizemli kalmıştır. Olaylar arasındaki ilişkilerde bir tuhaflık, tereddüt ve tezatlar bulunmaktadır. Bunların rahatsızlık yaratmasına rağmen ulusal güvenlik nedeniyle kamuoyuna ABD otoritelerinin her şeyi söylememesi gerektiğini inanarak bütün dünya olayların resmi versiyonuyla yetinmiştir. Bu resmi versiyon ise eleştirel incelemeye karşı koyamamaktadır. Bunun yalnızca bir montaj olduğunu sizlere burada kanıtlayacağız. Bazı durumlarda bir araya toparladığımız veriler gerçeği bulmayı sağlamaktadır. Başka durumlarda ise şimdilik sorularımız cevapsız kalmıştır. Fakat bu durum otoritelerin yalanlarına inanmamız için bir neden olamaz. Her ne olursa olsun burada gerçekleştirdiğimiz dosya bizleri şimdiden Amerika'nın Afganistan'a verdiği karşı saldırıyı ve kötülüğün eksenine karşı yapılan savaşın meşruiyetini sorgulamamıza götürecektir. Sizi çalışmamızı kesin bir hakikat olarak algılamamaya, hatta tam tersine şüpheciliğe davet ediyoruz. Yalnızca kendi eleştirel bakışınıza güvenin. Suçlamalarımızı denetleyebilmeniz ve kendi görüşünüzü oluşturabilmeniz için dipnotlarda önemli kaynakları belirterek metni zenginleştirdik. ABD'nin iyilikle kötülüğün arasındaki ince çizgiyi belirlediği bu dönemde sizlere özgürlüğün dünyanın basitçi bir görüşüne inanmak değil de anlamak, görüşleri genişletmek ve nüansları çoğaltmak olduğunu hatırlatmaya çalışacağız. Birinci kızım. Kanlı mizansen. Bölüm 1. Pentagon'un hayalet uçağı. Pentagon'a yapılan saldırıyı hatırladınız mı? Olaylar çok ciddi ve beklenmedik olduğu için resmi versiyonun içinde bulunan tezatları o anda fark etmek mümkün olmadı. 11 Eylül 2001 Washington saatiyle ondan az önce Savunma Bakanlığı kısa bir bildiri yayınlamıştı. Savunma Bakanlığı bu sabah 9.38'de yapılan saldırıya cevap vermeye çalışmaktadır. Kurbanlar hakkında bir rakam vermek şimdilik imkansız. Yaralı personel çevrede bulunan hastanelere taşınmıştır. Savunma Bakanı M. Donald S. Rumsfeld bu utanç verici saldırıda ölen ve yaralanan kurbanların aileleriyle aynı duyguları taşıdığını bildirmiştir. O Pentagon'da bulunan kumanda merkezinden operasyonları yönetmektedir. Bölgedeki acil müdahale servisleri ateşe karşı koyarken ve tıbbi müdahalelere koşuştururken departman personelinin geneli binadan çıkarıldı. Zararın ilk tahminleri çok yüksek olmasına rağmen Pentagon yarın sabah tekrar açılacaktır. Binanın yanmış bölümlerindeki çalışma mekanları başka yerlere aktarılacaktır. Bu bildiri Savunma Bakanlığı'nın internet serverından çıkarılmıştır. Fakat ona Yale Üniversitesi'nin internet sitesinin arşiv bölümünde ulaşabilirsiniz. H. http://www.yale.edu/lowweb/avalon/sept-11-doc-brief03.html. Alana ilk gelen Reuters ajansı, Pentagon'un bir helikopterin patlamasıyla zarar gördüğünü söylemişti. Bu haber, Demokrat danışman Paul Begala tarafından da telefonla Associated Press'e. Part of Pentagon collapse after terrorist crash plane into building. 11 Eylül 2001 tarihli Associated Press'in flash haberi. Teyit edilmiştir. Birkaç dakika sonra Savunma Bakanlığı haberi düzeltmiştir. Söz konusu bir helikopter değil, bir uçaktır. Başka tanıklar da ilk haberin tersini söyleyip resmi versiyonunu teyit etmişlerdir. Senatör Bob Nein, parlamento asistanı Fred Hay. The day the world changed in the Christian Science Monitor. 17 Eylül 2001 http://www.csmonitor.com. Pentagon'un yanından geçen otobanda arabasını sürerken bir Boeing düştüğünü görmüştür. Senatör Mark Kirk, Inside the Pentagon Minutes Before Raid by Rick Pearson in Chicago Tribune. 12 Eylül 2001 http://www.chicagotribune.com. Savunma Bakanı ile kahvaltı yaptıktan sonra Pentagon'un otoparkından çıkarken kocaman bir uçağın düştüğünü görmüştür. Bakanın kendisi Donald Rumsfeld bürosundan çıkmış ve yardım etmek için kazanın olduğu bölgeye koşmuştur. Arlington bölgesi itfaiye birimleri yangına müdahale etmişlerdir. Afet durumlarında müdahaleye geçen federal ajans, FEMA'nın 4 ekibi ve Reagan Havaalanı'nın özel itfaiyeleri derhal onlara katılmışlardır. Saat 10'u 10 geçerken ise Pentagon'un zarar gören bölümü yıkılmıştır. Yardımlara engel olmaması için basın felaketin vuku bulduğu yerden uzak tutulmuş ve o an hazırlanan açık hava hastanesinde sessizce sıralanan ilk body bags'in ceset torbalarının fotoğrafını çekmekle yetinmiştir. Fakat Associated Press'e itfaiyenin gelişiyle ilgili amatör bir kişinin bir binadan çektiği fotoğrafları ulaştırılmıştır. Kargaşada Genelkurmay Başkanı General Richard Myers'ın kamikaze uçağın Dallas, Los Angeles hattı üzerindeki American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçuşunu yapan ve hava denetleyicilerinin 08:55'te izini yitirdikleri Boeing 757-200 olduğunu açıklayabilecek duruma gelmesi için birkaç saat geçmesi gerekmişti. Yine acele içinde basın yaklaşık 800 ölü olduğunu söyleyerek baskıyı artırdı. Gerçek rakamın verilen rakamın dörtte biri olduğu kesin olarak bilinmesine rağmen Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında yalanlamaktan kaçındığı hayali bir rakamdır bu. Dodd News Briefing 12 Eylül 2001 saat 15:25'te. Bütün dünya için Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırılardan sonra bu saldırı ikinci bir şoktu. Dünyanın en güçlü ordusu kendi merkezini koruyamamış ve ağır kayıplar vermişti. Yenilmez sanılan ABD kendi mekanında bu kadar güçsüz kalmıştı. İlk bakışta olayları tartışmak mümkün değil. Oysa ayrıntılara girer girmez resmi açıklamaların kafa karıştırıcı unsurlar ve tezatlar içerdikleri fark edilmektedir. Sivil Havacılık Kurumu, Federal Aviation Administration, FAA, Christian Science Monitor gazetesi. Special Edition Christian Science Monitor 17 Eylül 2001 http://www.csmonitor.com/pdf/csm2001-0917.pdf adresinden indirebilirsiniz. Muhabirlerine saat 8:55'e doğru Boeing'in 29.000 feet'e indiğini ve çağrılarına cevap vermediğini açıklamıştır. Uçağın transponderu sessiz kalmış ve böylece bir elektrik kesintisi olduğu düşünülmüştü. Bir süre sonra hala cevap vermeyen pilot belli aralıklarla radyosunu açmış ve kendisini tehdit eden Arap aksanlı bir ses işitilmiştir. Uçak rotasını değiştirmiş, Washington'a yönelmiş ve uçağın izi tekrar kaybedilmiştir. Uygulanan prosedürlere uygun olarak bölgesel hava denetleyicileri FAA'nın merkezine uçağın kaçırıldığını haber vermişler. Fakat mesleki bir konferans nedeniyle Kanada'ya giden ulusal sorumluların büyük bir kısmı görev yerlerinde yoktu. Bugünün paniği içinde FAA'nın merkezindeki vekil sorumlular rotasını değiştirip New York'a giden ikinci uçakla ilgili bir bilgi daha aldıklarını sanmışlar. Yarım saat geçtikten sonra bunun aslında kaçırılan üçüncü bir uçak olduğunu anlamışlar ve otoriteleri haberdar etmişler. Bu yanlış anlama çok değerli olan 29 dakikanın kaybedilmesine neden olmuştur. Bunun dışında 13 Eylül'de Ordu Güçleri Senato Komisyonu tarafından sorgulanan Genelkurmay Başkanı General Richard Myers http://www.senate.gov/armed-services'te bulabilirsiniz. Kaçırılan Boeing'e karşı alınan önlemler hakkında bir açıklama sunamamıştır. En üst askeri otoriteyle yapılan bu görüşmede parlamenterler Boeing'e karşı hiçbir önlem alınmadığı kararına varmışlardı. Mutlaka ekteki görüşme metnini okuyunuz. Fakat ABD ordusunun saldırılar esnasında pasif kaldığına inanabilir miyiz? Bu görüşmenin zarar verici etkisini azaltmak için NORAD, North American Aerospace Defense Command, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı 14 Eylül günü bir bildiri yayınlamıştır. http://patterson.af.mil/norad/presrel/inorad/timelines.html'de bulabilirsiniz. Bakınız, The Washington Post'ta Bradley Graham'ın 15 Eylül 2001 tarihli Military Alerted Before Attacks başlıklı yazısına. http://www.washingtonpost.com ve The Independent'ta Andrew Gumbel'in 20 Eylül 2001 tarihli US Jets Were Just 8 Minutes Away From Shooting Down Hijacked Plane başlıklı yazısına. http://news.independent.co.uk. Yaptığı açıklamada NORAD, General Richard Myers'ın boş bıraktığı yerleri doldurarak uçağın kaçırıldığından yalnızca saat 9.24'te haberdar olduğunu açıklamış ve derhal Langley, Virginia üstünden iki F-16 uçağının Boeing'i karşılamak için gönderdiğini ifade etmiştir. Fakat hava kuvvetleri Boeing'in nerede bulunduğu bilinemediği için uçağın New York'ta başka bir saldırı yapacağını düşünerek F-16'ları kuzeye doğru yönlendirmiştir. Başkanlık üssü St. Andrew'dan havalanan askeri nakliye uçağı Boeing ile karşılaşmış ve o olduğunu saptamıştır. Fakat çok geçti. NORAD'ın sunduğu versiyonun Genelkurmay Başkanı'nın sunduğu versiyondan daha şerefli olduğu pek söylenemez. Birleşik Devletler askeri radar sisteminin 10 kilometre çapındaki bir alanda Boeing'in yerini belirlemediğini inanabilir miyiz? Ve koca bir yolcu uçağının kendisinin peşine düşen güçlü F-16'ları ekebileceğine inanmak mümkün mü? Varsayalım ki Boeing bu ilk engeli aştı. Pentagon'a yaklaştığında düşürülmeliydi. Savunma Bakanlığı'nı koruyan güvenlik tertibatı doğal olarak askeri bir sırdır. Tıpkı yakınında bulunan Beyaz Saray'ınki gibi. Bu tertibat hakkında 1994'te vuku bulan birkaç olaydan sonra özellikle de Cessna 150L tipi küçük bir uçağın Beyaz Saray'ın bahçesinde konmasından sonra yenilendiğini biliyoruz sadece. Bakınız, Public Report of the White House Security Review 10 Mayıs 1995, http://www.faac.org/irp/agencies/us-trees/usss/t1pubbrpt.html. Aynı zamanda bu hava koruma tertibatının başkanlık üssü olan St. Andrew'dan. St. Andrew üssünün resmi internet sitesi http://www.djmilitary.com/baseguides/airforce/andrews yönetildiğini biliyoruz. İki savaş uçak takımı aralıksız uçmaya hazır beklemektedir. Air Force 113 Fighter Wing'i ve donanmanın 321. Fighter Attack'i. Bu birimlerin her biri F-16 ve FA-18'lerle donanmış oldukları için Boeing'in oraya yaklaşmasına asla izin vermemiş olmaları gerekirdi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.